Ayrım 33, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 343, 90. bölüm. Sol ayağım frende, sağ ayağımla gaza basarken kalbim yeniden hızlanmaya başladı. Ranger kükreyerek ileri atıldı, birkaç sığ çukura dalıp çıktı. Mezarlığa 10 metre kadar kalınca yavaşladım. Yarım bir daire çizip durdum. Vücudum titriyordu ve bacaklarım güçsüzdü. Kendimi duygusal anlamda hala sarsak bir zeminde hissediyor. Kızımın mezarını yeniden görmeyi gerçekten istemiyordum. Üzüntüm çok taze, çok derindi. Jack Ranger'ın farlarını söndürüp sarı el fenerini yaktı. Tek kelime etmeden araçtan indi. Sean da hemen arkasından. Ay ışığı parlaktı, el fenerine pek ihtiyaç yoktu ama Jack feneri sallayınca mezarların yan tarafında çam kütüğünden yapılmış iki bank gördüm. Otur Kat, sen de otur Sean. Sean soldaki uzak banka Jack'in yanına oturdu. Jack sıkıntılı görünüyor, yüzü kan kaybından cesedi andırıyordu. Kevin'in gerçekten kaygılandığının farkındaydım. İçimde birden her an düşüp ölebilirmiş gibi mide bulandırıcı bir duygu baş verdi. Ürktüm. Böyle bir şey olsa Sean perişan olur, bir çocuk gibi bütünüyle yıkılırdı. Ağustos böceklerinin cıvıltısı geceyi dolduruyordu. Üçümüzün burada oturuyor olması, Jack'in öne eğilmiş, ellerini duadaymış gibi kavuşturması öylesine gerçek dışı geliyordu ki... Amy'nin mezarının karşısında otururken kimse ağzını açmadı. Sean ellerini babası gibi kavuşturmuş yere bakıyordu. Oğlum gözlerini iki numara büyükmüş gibi duran kirli spor ayakkabılarının dışında belirli bir şeye dikmemişti. Onda korkunç denecek kadar üzücü bir şey vardı. Tıpkı kardeşim Kyle gibi o da kendine ait bir dünyada yaşıyor ve belki de Jack'in dışında o dünyaya çok az kişi kabul ediyordu. Bu da içimi çok acıttı. Gerçeği öğrenmenin zamanı geldi demiştin. Kevin neden kaçıp saklandığımı anlattı. Bizim ortadan kaybolmamızdan sonra senin de başa çıkman gereken acılar olduğunu biliyorum. Travmanın gerçek dışı olduğunu biliyorum. Birkaç saniye için bocalar gibi oldu. Sean, Amy ve ben bize özgü travmalarla boğuştuk. Kazanın dehşetiyle ondan sonra olanların travması... O tüyler ürpertici alçalmayı, şiddetli ölüm düşüncesiyle Sean ve Amy'nin yüreklerindeki paniğin dehşetini aklıma bile getirmek istemiyordum. Uçak yere düşmeden önce birbirimize sarıldık, ağladık ve birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söyledik. Gerçekten de yapabileceğimiz başka hiçbir şey yoktu. O dehşet bitmeyecekmiş gibi sürdü. Uçak delicesine yalpalayıp sarsılmaya devam etti. Sonunda yere çarptık ve ormanda çalıların arasına gömüldük. Biraz duraklayıp devam etti. Ben bayılmışım ama kendime gelir gelmez ve çocukların ayılmaya başladıklarını görür görmez pilotun durumunu kontrol ettim. Boynu kırılmıştı. Önde pilot kabininde darbenin bütün gücünü hissetmiş olmalıydı. Yaralarımıza baktıktan sonra Kevin'a telefon ettim. Ayaklandı, Amy'nin mezarının başına kadar gidip elini mezar taşının üzerine bıraktı. Sonrası bütünüyle başka bir öyküydü. Çocukları korumaya, güvende olmalarını sağlamaya, saklanmaya çalıştım. İçimde kanunun bizi bulacağı korkusu hiç dinmedi. Neden Jack? Uçağın bilerek düşürüldüğünü biliyordum da ondan. Bize zarar vermek isteyenlerin bir adım önünde olmak istememin nedeni de buydu. Seninle temas kurmamamın da yüzüme baktı. Bunu anlayamıyor musun? Quentin Lusk'ın köprü üzerindeki sözlerini hatırladım. Yine de Lusk'ın da travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, belki de Jack'le aynı hayalleri gördüğünü göz ardı edemiyordum. Üstelik içimde öylesine kızgın bir taraf vardı ki, herhangi bir mantığı kabul etmek istemiyor, sadece öfkemi beslemeye çalışıyordum. Benim anlayabildiğim bütün bunların nasıl bir delilik olduğu, o günlerde kafan o kadar karışıktı ki neyin gerçek olduğunu bile çıkaramıyor, travma sonrası stres bozukluğu yüzünden mantıksız davranıyordun. Bütün bunları kendi zihninde yaratmış olamaz mısın? O kadar yanılıyorsun ki Kat, birilerinin beni öldürmeye çalıştığına inanmıyor musun? Artık ben de ne gerçek ne değil bilemiyorum. Tek bildiğim benim nasıl yıkılacağımı, kederleneceğimi düşünmediğin. Aynı şey çocuklarımız için de geçerli. Senden tek bir kelime, en azından hayatta olduğunuzu bildirecek tek bir işaret bile gelmedi. Beni hiç düşünmedin.
Kat, inan bana, düşündüm.
Tanrı aşkına Jack, söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum.
Yüzünde bir umutsuzluk ifadesi belirdi.
Doğru, o günlerde zihnimi meşgul eden bir sürü şey vardı ama ne olduğunu biliyorum Kat. Biliyorum, kimin yaptığını da biliyorum. Kim? Bana kanıt lazım.
Yüzünde bir ıstırap kıvılcımı gördüm. Ona inanmak istiyordum. Ama içimde Jack'in hala ruhsal anlamda dengesiz olduğunu söyleyen bir ses vardı. Sonra söyledikleri bu sesi doğrulayacaktı.
Şimdi olmaz. Şimdi şu anda önemli olan tek şey hala bir aile olduğumuzu ve hep öyle kalacağımızı bilmeni istemem.
Jack, senle ben biz ölüyüz. Bunu anlayamıyor musun? Biz yokuz, bittik.
Kelimeler ağzımdan çıkarken Jack'in yüzünün dağıldığını gördüm. Aksini söyleyemezdim. Yaşamış olduğum hayat hala temel bir parçamdı ama ilişkimiz çoktan bitmişti.
Bu ailenin dağıldığının farkındayım Kat. Bunu benim kadar hiç kimse bilemez. Ama Sean hala oğlun senin. Sonunda sana dönecek. Döneceğinden eminim.
Sen ne demek istiyorsun?
Söylediğim gibi hala bir aileyiz. Sen, ben, Sean.
Gözlerimi ondan çevirip Sean'a baktım ve oğlumun gözlerindeki telaşı gördüm.
Neden bilmem ama bu dediğinden kuşkuluyum Jack. Benim için yabancı birisin, öyle hissediyorum.
Başını sallayarak onayladı.
Anlıyorum ama bir şey yapmam gerekiyor.
Mezar taşına dokundu, sonra da granitin kenarına oturur gibi çöktü.
Gelip Amy'nin mezarının yanına oturmanı istiyorum.
Ne tepki vereceğimi bilemeden gözlerimi kırpıştırdım.
Jack, bu işi benim için daha da zorlaştırma.
Bir nedeni var, inan bana. Sean, gel buraya otur evlat.
Sean süklüm püklüm geldi, babasıyla arasında bir boşluk bırakarak oturdu.
Jack boşluğu göstererek, buraya otur Kat dedi.
Neden?
Otur işte, bir dakika sonra anlayacaksın lütfen.
Jack'in kafasından neler geçtiği konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Ama içimi çektim ve üzeri yazılı kitabenin karşısında ikisinin arasına oturdum.
Jack bir kolunu uzattı.
Elini ver Sean.
Sean elini verdi. Jack bana bakıp, Kat, Sean'la bana yaklaş da el ele tutuşalım.
Jack.
Yaklaş Kat.
Neler oluyor?
Sean'ın kafası karışık. Hala bir ailenin parçası olduğunu öğrenmesi gerek. Bir erkek annesinin varlığından uzun süre habersiz kalırsa etkilenir.
Bu benim kabahatim değil.
Haklısın, benim kabahatim. Ama şimdi suçlama zamanı değil. Hepimiz yaralı kalpleriz. Hepimizin ruhu örselendi. Ve hepimizin iyileşmesi gerekiyor.
Derin bir soluk alıp boşalttı.
Haklı nedenlerle yaptığıma inanmış olsam da hepimize zarar verdiğimi biliyorum. Bir zamanlar 4 kişiydik, şimdi yalnız 3'ümüz varız. Ama bir zamanlar duyduğumuz sevginin kaybolmadığına inanıyorum. Hala içimizde yaşıyor.
Gözlerini gözlerime dikti.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Saklandıktan sonra aylar boyunca, yıllar boyunca Knoxville'a giderdim. Tek başıma kılık değiştirerek evimizin önünden geçerdim. Chad'in evinin önünden geçerdim. Bazen seni, bazen de ikinizi görürdüm. Seni onun çocuğuyla mutlu görürdüm.
Jack'in sesinde neredeyse işitilecek kadar güçlü bir ıstırap vardı.
Seni hala seviyordum, hala arzuluyordum. Ama geri dönemeyeceğimi de biliyordum. Seninle temas kurarsam hayatını tehlikeye atacağımı biliyordum. Bizim hayatımızı da.
Sözleri kalbime bir hançer gibi saplandı. Islak gözleriyle bana baktı.
Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Sean ile buraya geldiğimiz bütün bu yıllar boyunca Amy'nin ruhunun gerçekten huzura kavuştuğunu hiç hissetmedim. Sanki bu mezarın etrafında asılı bir dargınlık, güçlü bir umutsuzluk var.
Ruhu burada Kat, burada ve rahat değil.
Hissetmeye çalıştım, soluttuğum havada hissedebilmek için ciğerlerimi doldurdum. Serin havada sadece kendi dargınlığımı, kendi mutsuzluğumu hissettim. Bunlar Amy'nin duyguları da olabilir miydi?
Neredeyse bizden huzur vermemizi istiyor diyecek. Hala birlikte olduğumuzu, ne olursa olsun birbirimizi hala sevdiğimizi bilmesi gerek. Bunu Sean'ın da bilmesi gerek. Elini ver bana. Gözlerimin yaşardığını hissettim. O zaman kafama gerçekten dank etti. Jack'in bu travmadan duygusal ve ruhsal olarak ne kadar etkilendiğini anladım. Tek kelime etmeden elimi uysalca uzattım. Jack'in nasırlı cildi o kadar tanıdıktı ki. Dokunması bel kemiğimi ürpertti. Bunu beklememiştim. Yüzüne baktığım zaman aramızda bir şeylerin aktığını hissettim. Bütün olanlara rağmen hala çocuklarımın babasıydı. Hala aşık olduğum, kalbimi ve ruhumu teslim ettiğim ilk erkekti. Elimi Sean'ın elinin üzerine bıraktı. Oğlumun parmaklarının uzun ve narin maskülenliğini hissettim. Çocukken Sean'ın elleri o kadar güzeldi ki tıpkı anneminkiler gibi. Babam piyanist eli derdi. Eline dokunmak gözlerimin dolmasına neden oldu. Dürüst olmam gerek diyecek. Sean bazen bize annesini sorardı ama rahatsız olmaması için senden bahsetmekten kaçınırdık. Bunu sadece onu korumak, acısını azaltmak için yaptım. Anla beni Kat, duymadığı ya da görmediği şeyler hakkında düşünmezdi bu nedenle.
Ya Amy, ona ne oldu?
Kazadan sonraki aylarda o nöbetleri geçirmeye başladı. Kevin onu bir hastaneye yatırdı. Ne kadar test varsa yaptılar. Yapılanları o benden daha iyi anlatır. İlaç tedavisine başladılar. İşe yarar gibi oldu. Ama 6 ay sonra bir gece gerçekten ağır bir kriz geçirdi ve nefes alamamaya başladı. Solunumunda ve kalbinde ölümcül komplikasyonlar çıktı. Kevin hemen geldi ama yapacağı bir şey yoktu. O çelik kıskaçların yeniden kalbimi parçaladığını, içimi yırttığını hissettim. Bize durmadan seni sorardı. Bizden bir aile olarak bahsederken konuyu değiştirmek çok güçtü. Bunları öğrenmek sana acı geliyor biliyorum ama gerekli. Sesi duygusallıktan pürüzlü çıkıyordu. Amy'nin hastaneden çıktığı akşamı Smoky Dağları'nda ateş böceklerini seyrederek geçirdiğimiz günü hatırlıyor musun? Birlikte olmaktan nasıl mutlu olduğumuzu hissettiğimizi. Hepimiz öylesi duyguları tekrar yaşamalıyız. Üzüntü ondan yayılıyordu. Göğsümde yakıcı bir acı hissettim. Böylesi kusursuz bir anıyı nasıl unutabilirdim? Ateş böceği senfonisini kovalayan Sean ve Amy, Jack ve benim anne baba olarak duyduğumuz mutluluk. Sean, daha da yaklaş evlat diyecek. Kolunu annenin omzuna dola. Bir şey söyleyemedim. Sean hala ürkerek yaklaştı ve kolunu omzuma doladı. Yanağımda soluğunun sıcaklığını duydum. Hala uzak, hala mesafeliydi. Ama babasının sözü kanundu ve sanki gerginliği biraz azaldı. Yanımdaki rahatsızlığı kaybolur gibi oldu. Dokunduğunu hissettiğimde ağlamak istedim. İçime ilkel bir şeyler hakim oldu. Sean'ı korumak istedim. Başım mezar taşına dayanmış birbirimize sarıldık. Gecenin sıcağında önce çok soğuk geldi ama sonra ısındı. Bizden bir parça gibi oldu. Sanki fırtınada bir sala tutunmaya çalışır gibi hep birlikte granite sarılmak tuhaf bir duyguydu. Jack bizi birbirimize daha da yaklaştırdı. Elimi Sean'ın yüzüne götürdüm. Bu sefer geri çekilmedi. Sonra kendini tutamadı. Bütün bedeni yürek paralayıcı hıçkırıklarla sarsılarak ağlamaya başladı. İkimize birden sarıldı. Yüreğim ipek bir iplik gibi hassastı. Jack'in hıçkırdığını işittim. Ben de ağladım. Birlikte yaşadığımız bütün o neşeli günler için, bilip kaybettiğimiz sevgi için ağladım. Göz yaşlarıyla sarsılmış birbirimize sarılırken duygularımız bir tufan gibi karışmaya başladı. Tek ve bütün bir şeye dönüştü. Jack'in görünür çılgınlığında bir mantık olduğunu anladım. Jack granit taşının bir yanını, Sean da ötekini tutar, ben de ortalarında hep birlikte taşa yapışırken sanki mezar taşının çevresinde bir çemberi kapatır gibiydik. Amy'nin dokunabildiğimiz tek somut anısına yapışmak bir şekilde bizi bir araya çekti. Artık 3 değil, 4 olarak. Ve bunu yaparken zedelenmiş ve umarsız, hassas ve dağınık, kayıp bir aile olarak bir şekilde yeniden bütünleştik.
91. Bölüm. Kevin önümde duran bardağın yarısına kadar Four Roses Bourbon doldurdu. Suyla buzu kendin alırsın. Arka verandada yalnızdık. Jack rahatça konuşabilmemiz için bitkin Sean'ı oturma odasına götürmüş uyutmaya çalışıyordu. ''Ne hissediyorsun?'' diye sordu Kevin.
Karma karışık şeyler, şaşkınlık, sersemlik, hepsi birden. Gözlerinin içine baktım. Bir de üzüntü. Bize musallat olan bu uğursuzluğu düşünüyorum. Aile lanetlerini, beddualarını ve aileden birinin yaptığı bir kötülüğün hedefi olup olmadığımızı merak ediyorum. Karanlık da tahminime göre gece yarısından hemen önce ya da hemen sonraydı. Bu kadar uzun uyuduktan sonra kafam karışıktı. Gözlerim durmadan Amy'nin mezarını gizleyen ağaçlara gidiyordu. Hala bir ezilmişlik hissediyordum. O kaya hala göğsüme çöküyordu. Amy, benim sevgili Amy'm. Öldüğüne, onu bir daha göremeyeceğime hala inanamıyordum. Bunun gerçek değil, bir düş, bir kabus olmasını istiyordum. Kevin buzların tıkırtısını işitmek için bardağını çevirdi. Sence Amy'nin mezarı başında bir araya gelmek bir şey ifade ediyor mu? Evet, ediyor. Jack her zaman hepinizin Amy'nin mezarı başında bir araya gelmenizi istediğini söylerdi. Hepinizin iyi olduğunu, onu sevdiğinizi hissetmesi için. Bunun önemli olduğuna, hepinizin iyileşmesine yardım edeceğine inanıyor gibiydi. O konuda haklıydı ama onun dışında kafasının içindekiler hakkında bütünüyle haklı olamaz, değil mi? Olamaz herhalde. Kafayı tamamen yemiş mi? Kevin omuz silgerek hayır dedi. Ama bazen başka günlerine göre daha kötü oluyor. Bazen söyledikleri bütünüyle makulken kimi günler beynindeki hayaletlerden bir türlü rahat yüzü göremiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kimi zaman onu ne yapacağıma karar veremediğim anlar oluyor. Ama bu onun kabahati değil. Bunun nedeni travma sonrası stres bozukluğu. Bu bozukluğu yaşayan bir insanı sevmeye devam etmek için inanılmayacak kadar sevgi ve empati gerek. Buzları tıkırdatarak bardağından bir yudum içti. Peki ya Sean? Birbirinize yakınlaşabildiniz mi? Bir kağıt mendil çıkarıp gözlerimi sildim. O kadar çok ağlamıştım ki gözlerimin çevresindeki yumuşak deri alev alev yanıyordu. Sean'a karşı bir yakınlık duyuyor muydum? Evet, duyuyordum. Aynı boş bakışlı Sean idi ama bu kez kendimi onunla daha bağlantılı buluyordum. Çok belirli olmasa da bir şekilde beni annesi ya da en azından kendi hayatıyla ilişkili biri olarak kabul ediyordu. Sarılmasındaki gücü, elimi kavrayan ellerini, parmaklarımın ucunda yanağının rahatlatıcı dokusunu hala hatırlayabiliyordum.
Partiye isteyen katılabiliyor mu, yoksa davetiye mi gerekiyor?
Döndüm ve kapının aralığında Jack'i gördüm.
Bana bir içki ver Kev.
Sean nerede?
Uyuyor.
İçmesen daha iyi. Jack bir kaşını kaldırdı.
Şınav çekmiyorum. Hem inan bana, sıkı bir içkiye ihtiyacım var. Bir tanenin zararı olmaz. Biraz da buz ver.
Kevin bir bardağa avuç dolusu buz attı, biraz içki koyup Jack'e uzattı. Jack gözlerimin içine bakarak açıklama istiyordun dedi. Uçak kazasıyla başlayalım. Kazanın kasıtlı olduğunun kanıtını istemiştin.
Dinliyorum.
Çakılmadan önce pilot bana yakıt besleme devresinde bir tuhaflık olduğunu, tıkanmış gibi geldiğini söyledi. Bu tip uçakları 15 yıldır uçurduğundan avcunun içi gibi tanıyordu. Yakıt devresinin daha birkaç ay önce değiştirildiğini ve mükemmel çalıştığını söyledi.
Bu birilerinin yakıt devresini kurcaladığını kanıtlamaz, parça hatası olabilir.
Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Hayal görmüyorum. Uçağın yakıt devresi kurcalanmıştı Kat, düşmemiz isteniyordu.
Bunun kanıtı nerede? Gerçek kanıtlar istiyorum Jack, içgüdü değil. Ulaştırma Güvenlik Kurulu henüz sabotaj kanıtı bulamadı.
Henüz bulmadı. Oysa Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun hiçbir şeyden haberi yok. Uçağın yarısı parçalanmıştı. Onların gördüğü 8 yıldır ormanda çürüyen bir enkaz. Kaza yeri doğanın ve hava koşullarının etkisinde. Nasıl emin olabilirler ki?
Uzmanları yok mu?
Uzmanlar her zaman haklı mı çıkar?
Yani?
Sabotaj kanıtını asla bulamayacaklar. Asla.
Neden bulamayacaklar?
Bizi öldürmeye çalışanlar akıllı da ondan. En ufak bir iz bırakmadan sabotaj yapabilecek, nereye saklanırsak saklanalım bizi bulabilecek insanlar. Hem imkanları var hem de nedenleri.
Teker teker gidelim. Böyle bir sabotaj gerçekleştirip nasıl kurtulabilirler ki? Yakıt tankına bir parça kaya tuzu atmak kadar basit bir iş bile olabilir. Kaya tuzu sonunda sistemi tıkar ama sonra zamanla çözülür ve ipucu kaybolur. Ya uçak düşerken çıkan alev topunda ya da belirli bir süre sonunda bozularak.
Kim bunlar?
Hepimizi öldürmek isteyen insanlar. DJ ile karısını öldürdükleri gibi onların yerinde biz de olabilirdik. Bunlar şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali, ilikleri ne kadar kötü.
Kanıt nerede Jack, nerede?
Çileden çıkmıştım. Tek bir kanıt bile göremiyorum. Söylediklerini destekleyebilir misin? İsim verebilir misin? Yoksa bütün bu anlattıkların deli saçması gibi, hem de hepsi. Elle tutulacak hiçbir şey anlatmadın Jack. Uçağını kim sabote etti, sizi öldürmeye çalışan kim?
Bana dönmeden önce bir süre Kevin'a baktı. Bu soruyu babana sorman gerekiyor.
Ne?
Ne dediğimi duydun, ona sor. Yüzündeki sert öfkeli ifadeye şaşırarak Jack'e baktım.
Yoksa babamın uçağınızdaki sabotajla ilgisi olduğunu mu ima ediyorsun? Kendi torunlarını öldürmek için komplo kurduğunu mu söylüyorsun? Bu saçmalığın dik alası.
Bardağını fırlattı, bardak duvara çarpıp dağıldı. İçindeki içki her tarafa aktı, cam parçaları zemine dağıldı.
Cat, en ufak şeyden haberin yok.
Babam kendi torunlarına kötülük yapamaz, çıldırmış olmalısın. Sean ve Amy'ye aşıktı.
Annene aşık olduğu gibi mi?
Bu da ne demek oluyor?
Kat, bu bilmecede hayal bile edemeyeceğin parçalar var. İşin ucunda ne olduğunu bilmiyorsun. Savaşta iyiler bile kötüleşir.
O zaman kafama dank etti.
Arabamdaki pusula, o fotoğraflar, senin işinde değil mi?
Başını salladı. Benim adıma Lask yaptı. Evine gitmesini, çevreyi kolaçan edip seni uyarmasını söyledim. Benimle Kırmızı Kaya'da bulunmuş bir asker arkadaşımdı. Seni uzak tutmak istiyor, beni arayacağını biliyordum. Lask söylediğim mesajı bıraktı. Ben sadece zarar görmemeni istemiştim, hala da istemiyorum.
Peki Lask neden intihar etti?
Quentin gırtlak kanseriydi ve ancak birkaç aylık ömrü kalmıştı. Arabasını bırakıp tüymesi gerekirse diye marinada ona eski bir tekne bıraktım. Ama eninde sonunda tabancasını nasılsa şakağına dayayacaktı. İnsanı bir sürü açıklamadan kurtarır.
Lask'ın o notu bırakmasını istediğine göre notta yazılı olanlara inanıyor olmalısın. Tabii eğer zihnimi daha da karıştırmak istemediysen.
İstemedim. Anneni baban öldürdü.
Nasıl bu kadar emin olabilirsin?
İster içgüdü de ister bilmem ne. Annen senin düğün gününde neden intihar etsin? Kendi kendine hiç sormadın mı?
Hem de nasıl?
Çok derin bir anlamı olmasa böyle bir günde intihar etmezdi bence. Böylesi şiddetli bir hatırayla hayatının sonuna kadar seni yaralamazdı. Martha Beth ne kadar deli olursa olsun kendini öldürdüğüne inanamam.
Bir şey demedim. Jack sözüne devam etti. Belki kötüye giden bir tartışma, belki daha kasıtlı bir şey ama anneni öldürdü. Kendi hayatıma bahse girerim.
Bir çeşit doğrulama görmek için Kevin'a baktım. Oysa gözlerindeki bakış anlamsızdı. Sonra da hiçbir şeyden emin olamıyormuş ya da söyleyebileceklerinden çok daha fazlasını biliyormuş gibi başını eğdi. Bardağındaki buzlara bakmaya koyuldu.
''Bütün bunlar bana ne hissi veriyor biliyor musun?'' diye sordum Jack'e.
''Kötü bir his. Bağışla ama gerçek her zaman acı verir.''
''Annemin ölümüyle uçak kazası ve soygun arasında bir ilişki mi var demek istiyorsun?''
''Tahminim annen gereğinden fazla şey biliyordu ya da bir şekilde babanı tehdit etti. Ama buna sadece baban cevap verebilir. Ona güvenmiyorum. Uzun zamandır güvenmiyordum zaten.''
Soran gözlerle Jack'e baktım, gözlerini kaçırmadı. ''Ne derler bilirsin, şeytanla dans ediyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Şeytanı değiştireceğini düşünürsün, aslında şeytan seni değiştirir.''
''Yani?''
''Bana kalırsa ne demek istediğimi biliyorsun Kat. Sence ayağını kaybettikten sonra aynı insan mıydı? Ordu onur madalyası kapısını kapattıktan sonra... Sanki ondan kurtulmayı beceremiyorlarmış gibi, Kırmızı Kaya'nın hemen ardından kapının önüne koymalarından sonra.
İki parmağını kaldırdı, uçları birbirine neredeyse değecek kadar yakındı. Baban askeri mahkemeye bu kadar yaklaştı, yıkılmış biriydi Frank. Sizlere göstermemek için uğraştı ama öfkeli biriydi, dumanı tepesinden tütüyordu. Her şeyi yapabilecek biri. Bunu Irak'ta geçirdiğimiz son günlerde gördüm, sen göremedin.
Gözlerinde yine o uzak bakış vardı. Zihninin içinden rahatsız edici bir şeylerin geçtiğini anlatan bakış. Birkaç saniye bir şey söylemeden anlattıklarını düşündüm. Babam hakkında dediklerinde haklı olduğunu biliyordum. Bu bilmecede hayal edemeyeceğim parçalar var dedin. Ne demek istedin? Bu kez cevap veren Kevin'di. Başlangıç olarak Kyle'ın intihar girişimi. Ne olmuş, ne var? Kardeşin vatansever olmanın onuruna inanmak üzere yetiştirilmiş idealist biriydi. Onun gözünde Kırmızı Kaya'da gördüklerinin vatanseverlikle ilgisi yoktu. Gördükleri ülkesi için savaşmak değildi. İyi bir asker olmak yanlışlıkla ya da değil, kadınları ve çocukları katletmek olamazdı. Bir soyguna katılmakta. Bu da ne demek oluyor? Çalınan paradan haberi vardı diye araya girdi Jack. Çenesini kapatmasını söylediler. Bunlar onu rahatsız etti, utanç duymasına neden oldu. Askerler hırsızlık yapmaz, parolaları onurdur. Zenginleşmeye çalışmazlar, düşmanlarının cesetlerini bile soymazlar. Neden çizgiyi aştığını hala merak ediyor musun?
Zenginleşenler kim peki?
Jack cevap verme fırsatı bulamadan ev alarmı gibi kulaklarımızı delecek kadar tiz, sert bir zil sesi duyuldu. Basıncı o kadar yüksekti ki göğsüm gümbürdedi. Kevin'ın erken uyarı sistemi diye tahmin ettim. Zaten o da köşeden bir pompalı tüfek kapmış, raftaki televizyon monitörünün başına geçmişti bile. Geniş bir kapının önünde duran bir araba seçebildim. İçinden atlayan bir insan gölgesi kapıyı iterek açtı. Kevin iki siyah taktik fener alıp birini Jack'e fırlattı. ''Bütün ışıkları söndür.'' Kevin duvardaki düğmelere dokunup yanan feneri de söndürdü. Jack de duvardaki son düğmeye bastı, elindeki feneri yaktı. Başta görünen güçlü ışık zayıflayıp soluk bir maviye dönünce elinde tabancasıyla pencerenin yanına koştu. Televizyon ekranında gölgenin arabaya binip hareket etmesini izledim. Midemde rahatsızlık verici bir bulantı hissediyordum. ''Zenginleşenler kimdi?'' diye sormuştun denecek. ''Sanırım birazdan öğreneceksin.'' Araba kısa süre sonra çiftlik evini gösteren ikinci bir kamerada belirdi. Yeniden durdu. İçindeki adam atlayarak çiftlik evine doğru yaklaştı. Yaklaştıkça başında bir şapka olduğunu gördüm. Çizgileri daha da belirginleşti. Oysa çizgilerini görmeye hiç ihtiyacım yoktu. O aksak yürüyüşü nerede olsa tanırdım. Jack de tanırdı. Gelen babamdı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 355.